insanlığın bozulduğu, sevginin yozlaştığı, bencilliğin her tarafta egemen olduğu, adaletsizliğin, haksızlığın, kötülüğün çoğaldığı bir dünyada yaşıyoruz. İnsan daha dünyaya doğar doğmaz aile içinde, karı koca arasında olan olumsuz, acı olaylarla karşılaşır. Böylece kişinin yaşamı, geçmişi bir sürü olumsuz olaylarla dolup taşar. Kişi annesine, babasına, kardeşlerine, kocasına, karısına, hatta kimileri bir yöreye, bir topluma, bir millete karşı kin besler. Böylece kin, nefret, acılık her tarafta egemen. Haksızlık ediyoruz, acı veriyoruz. Ama af dilemeyi bir türlü başaramıyoruz. Alçak gönüllülük gösteremiyoruz. Birisi bize karşı bir haksızlık ediyor, bu kez de onu bağışlamak istemiyor ya da bağışlayamıyoruz. Bunun acısını da yine kendimiz ve çevremizdekiler çekiyor. Bazı düşünürler şöyle diyor:
yanıldığınız zaman bunu kabul etmekten çekinmeyin ve uygun düşüyorsa af dileyerek düzeltme yoluna gidin. Bir öfke anında birisine acı bir söz söylediyseniz hemen sözünüzü geri alın. Yaptığınız hatayı kabul edin. Özür dileyin. Durumu ne kadar çabuk düzeltir ve ne kadar çabuk dönerseniz o kadar iyi olur.
Böyle düşünen düşünürlerin ya da psikologların kolayca söyledikleri sözü insan yaşamında uygulamak pek o kadar da kolay değil. Belki de insan için en zor eylemlerden biri, işlediği suçu görüp bu suçunu üstlenmesi ve bundan af dilemesidir. Ve haksızlığa uğrayanın kolayca affedebilmesidir.
Yanılan, hata işleyen insanoğlu, yanıldığını kabul edip de alçak gönüllülükle af dileseydi, hiç kuşku yok ki dünyamız bambaşka olurdu. Ama nerede? Kişi belki yüreğinde hata işlediğini görüyor ama bunu örtbas etmek için her türlü yola başvuruyor. İşlediği suçu uzun bir iç savaşından sonra üzerine alsa bile gidip de birinden özür dilemesi herhalde insan karakterine en ters düşen bir yoldur. İnsanın en büyük düşmanı kendisidir derler. Ne kadar gerçek bir sözdür bu, değil mi? İnsanoğlu af dilemesini öğrenseydi, kuşkusuz yaşam sorunlarının yoğun bir kısmı ortadan kalkardı. İnsanların bizden özür dilemelerini istiyoruz, bekliyoruz ama biz hayır. Oysa Tanrı bize, insanların size nasıl davranmalarını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın, diyor.
Bazı insanlar tanıyorum ki, önemsiz bir sorun yüzünden komşularına, yakınlarına küserler. Bazen de yıllarca konuşmazlar. Başka bir aile tanıyorum. 25 yıl kadar önce gelin ile kayın arasında geçen bazı tatsız olaylar halen o kimselerin yaşamlarında olumsuz bir şekilde sürmektedir. Gelin, kaynana birbirlerinden hiçbir zaman ne özür dilediler ne de birbirlerini bağışladılar. Neden böyle olsun? Çünkü söz konusu kişiler ne af dilemesini biliyorlar ne de affetmesini. Peki zarar kime oluyor? Bağışlamak istemeyen kişiye. Bazı ruh doktorlarına göre insanı kalp krizlerine yönlendiren, onu bunalımlara sürükleyen nedenlerin kökeninde bağışlamamak ya da bağışlanmamak yatabilir.
Bazen birinin kahrından öldüğü söylenir. Bu deyimde bir aşamaya kadar gerçek payı vardır. Sağlıklı insan bedeni, kendisine saldıran birçok mikroplara karşı durup savaş verebilecek güçtedir. Ama kendi kendisine karşı savaşmasını bilmiyor. Yani bir kişiyi bağışlamamakta direndiğimiz zaman aslında kendi bedenimize karşı savaş açmış oluyoruz. Bağışlama ve bağışlanma birbirinden ayrılamayan, her zaman el ele giden ama yine de insan için uygulanması en zor eylemler arasında sayılan bir iştir. Bakın Tanrı sözü ne diyor?
Eğer her biriniz kardeşini yürekten bağışlamazsa, göksel babam da size öyle davranacaktır.
Bir anne yavrusu için canını bile vermeye hazırdır. Ama o yavru büyüsün ve annesinin isteğine karşı bir iş yapsın, özellikle evlendikten sonra, o zaman kıyamet kopar. Bakarsınız özverinin özü olan o anne, canı gibi sevdiği yavrusuyla konuşmaz olur. İnadı yüzünden hem kendisini hem de çocuğunu için için yer bitirir. Ya da gelinim oğlumu böyle durumlara getirdi diye gelinine kin duyar, ondan nefret eder.
Aynı şekilde öyle genç erkek ve kızlar tanıyorum ki, ailesinin yıllar önce yaptığı tatsız ya da olumsuz olayları bir türlü unutamadılar ve anne babasını bir türlü bağışlayamadılar. Hatta öyleleri var ki, baba oğul, baba kız yıllardan beri birbirleriyle konuşmazlar. Birbirlerine gelip gitmezler. Ne yazık değil mi? Kaç kez insanlardan şu sözü duymuşsunuzdur: ölürüm de affetmem.
Sevgili dinleyicimiz, insanı en yüksek ahlak düzeyine çıkaran meziyet, onun bağışlama yeteneğine sahip olmasıdır. Yiğit insan, fiziksel yönden güçlü olan insan değil, alçak gönüllü olan, özür dilemesini bilen ve bağışlayabilen insandır. Ama bağışlamak neden o kadar zordur? İnsanoğlu neden bağışlayamıyor? Bağışlayamıyor çünkü insanın geçmişi bir sürü olumsuz olaylarla doludur. Birisi çevresinde korkunç olaylara tanık olur. Böylece yüreğinde bir kin oluşur. Kiminin aile yaşamı içerisinde bazı olumsuz olaylar olur ve böylece kişinin annesine, babasına ya da kardeşlerine karşı yüreğinde bir acılık oluşur. Hele karı koca, gelin kaynana ilişkileri bazen yürekte öylesine derin izler, yaralar bırakır ki tüm yaşam boyu bu yaraların verdiği acılık, azap sürüp gider. Kimisi de bir yöreye, bir topluma, bir ulusa karşı yüreğinde kin besler. Geçmişinde aldatılmış, kötüye kullanılmış, hayal kırıklığına uğratılmış insanlarla sık sık karşılaşıyoruz. Ama Tanrı sözü içinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kökün filizlenmesine izin vermeyin diyor.
Biliyorum ki geçmişinde aldatılmış, hayal kırıklığına uğramış, kötülüklere maruz kalmış insanın yüreği yaralı bir yürektir. İnsan bazen yüreğindeki bu acılıkların, yaranın üzerine sıva çeker. Unutmaya çalışır ya da bağışladığını sanır. Ama yüreğinin derinliklerinde, bilinç altında ters durum sinsi bir şekilde sürüp gider. Bazen de kişi unutmaya çalışır ve unutuldu gibi de gözükür. Ama her fırsatta o olay yeniden canlanır. Bir yara tam iyileşmeden sağlıklı bir ortam oluşmaz. Bunun gibi de yürekte gerçekten tam bir iyileşme olmadan kişi özgür olamaz. İçimizde bizi rahatsız edecek, hem bize hem de başkalarına acı verecek hiçbir acılık kökü olmamalıdır. Ters durumda tüm yaşamımız mutsuzluklar, acılıklar zinciri içerisinde geçip gidecektir. İnsan yaşamında ufak tefek olumsuz şeyler, yaramazlıklar olur. Bunlar insan yüreğinde derin oluklar oluşturmaz. Ama bazen öylesine yıkıcı olaylar olur ki, bu olaylar kişinin yaşamında, yüreğinde derin bir iz bırakır. Bu derin iz çoğu kez tüm yaşam boyu sürüp gider. Çünkü bozulan, sevgisiz, adaletsiz, merhametsiz, hayal kırıklıklarıyla dolu olan bir dünyada yaşıyoruz. Bu bakımdan yürekte bırakılan iz de kolay kolay kaybolmuyor. Yürekteki yaralar kişide hep olumsuz yönde etkisini gösterir. Kişinin güvenini sarsar. Bu yüzden kişi hem mutsuz olur hem de çevresiyle, insanlarla barış içerisinde yaşayamaz. Kısacası esenliği olmaz. Oysa esenlik, barış ve huzur içinde olmak olanaklıdır, eğer Tanrı'nın da yardımı, desteği aranırsa. Bedende olan bir yaraya her dokunulduğunda acı verir değil mi? Bunun gibi yürekteki acılık da bir yaradır. Bu yaranın bir an önce iyileşmesi gerekir. Rabbin sözü içinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin diyor.
Kişi bağışlamak istemiş olabilir ya da bağışlıyorum diyebilir samimi bir şekilde. Ama yürekte bir iyileşme olmaz. Çünkü sanımca kişi öylesine haksızlığa uğramış ve yaralanmıştır ki, bağışlamak sözü bile onun yüreğinde olan yaraya tuz basmış gibi olur. Zaten bir açıdan bağışlamak bile acı veren bir durumdur. Çünkü daha sonra göreceğimiz gibi bağışlamak yapılan haksızlığı, kötülüğü saymamaktır. Bağışlamak kişiye kötülük edenin iyiliğini istemektir. Oysa o kimse haksızlık etmiştir, kötülük etmiştir. Kötü bir evlilik yapmana, mutsuz bir evlilik yaşamı sürdürmene neden olmuştur. Hakaret etmiştir, dayak atmıştır. Yıllarca anneni dövmüştür. Yuvanı yıkmıştır. Seni yerinden yurdundan etmiştir. Okumandan, çalışmandan etmiştir. Belki de aldatmıştır, iftira atmıştır. Hayatınla, geleceğinle oynamıştır. Onun yüzünden yıllarca acı çektin ve daha neler neler olabilir. Şimdi sen gel de bu kimsenin yaptığı kötülükleri ona sayma. Bu yetmemiş gibi bir de onun iyiliğini iste. Zor olan da budur. Haklısın. Hem de yerden göğe kadar. Ama iyileşmenin tek yolu da budur. Yani bağışlamak. Aynı zamanda hem bereketin hem de huzurun yolu yine bağışlamaktır.
Gelin size tanık olduğum birkaç olayı anlatayım. Bir adam gördüğü bir kızı istiyor ama kız onu sevmiyordu. Bir gün bu adam birkaç arkadaşıyla birlikte kızı zorla kaçırdı. Bir hafta kadar zorla kızla yaşadı. Ancak kız bir yolunu bulup kendini kurtardı. Adamı yakalayıp hapse attılar. Aradan birkaç ay geçmeden bir seçim yapıldı. Ve yeni başbakan genel bir af çıkardı. Kızı kaçıran adam da bu aftan yaralanarak serbest bırakıldı. Kızın zaten dünyası yıkılmış, nefreti, acısı büyüktü. Şimdi de nefret ettiği insan sayısı ikiydi. Biri onu kaçıran, diğeri de af çıkarıp ona tecavüz eden adamı serbest bırakan başbakan. Kız hayatı boyunca bu olayları hatırladığı zaman acı duyacak, yüreği sızlayacak eğer yürekte iyileşme olmazsa. Ama insan bu kadar haksızlığa uğrayınca nasıl bağışlayabilir?
Bir kadının kaynanasıyla büyük bir sorunu vardı. Sık sık kavga ediyorlar ve kaynana bu gelininden kurtulmak istiyordu. Bir gün aralarında büyük bir kavga çıktı. Büyük öfkeye kapılan ve ara sıra da dışarı çıkan gelinin tüm hareketlerini dikkatle izleyen kaynana, bu kadının dostu var diye bastı yaygarayı. Büyük sorunlar çıktı. Birçok insan bunun acısını yıllarca taşıdı. Sonra her şey su yüzüne çıktı. Durum anlaşıldı. Ama özür dilenmedi ve bağışlama olmadı. Kaynanadan söz edilince gelin hep öfkelenir, ona lanet okur. Nice gelin kaynana arasında bu türden olumsuz olaylar geçmiştir. Keşke herhangi bir hata yaptıklarında özür dileyip, birbirlerini her keresinde bağışlayarak yüreklerinde acılığa yer vermeseler. Kaynanasını halen bağışlayamayan gelinin çocukları büyüdüler. Bu gelin iki oğlunu evlendirdi. Bu kez aynı sorunlar bu kadın ile kendi gelini arasında baş göstermeye başladı. Zamanında kaynanasının kendisine attığı iftiranın aynısını bu kadın gelinine attı. Tıpatıp aynı hataları yaptı. Uzun uzadıya bunu düşündüm. Neden bu kadın aynı hatayı yaptı? Kendi başından bu acı olaylar geçti, epey tecrübeli olmalıydı. Bu alanda daha olgun davranıp geliniyle daha samimi bir ilişkisi olamaz mıydı? daha hoşgörülü, anlayışlı, sevecen olması gerekli değil miydi? Elbette. Ama yüreğindeki acılık ve kin, sevgiye, merhamete, hoşgörüye, anlayışa yer bırakmamıştı. Geline iftira atan kaynana, aynı iftiraya kendi kaynanası tarafından uğramıştı. Kadının gelinine kötü davranması, kuşkusuz onun kendi kaynanasını bağışlamamasından kaynaklandı. Yıllarca yüreğinde bu kadın kaynanasına karşı kin, öfke besledi. Bir insanın yüreğinde yıllarca kin ve nefret barınırsa, böyle bir insanı da ancak nefret, kin yönetir. Bağışlamanın tam tersidir öfke ve kin. Bunlar da insanda sevginin, merhametin, hoşgörünün kökünü kazıyıp yok eder. İşte tam buydu bu kadında oluşan. Bağışlamamak. Ona tüm yaşamı boyunca hep zarar getirdi ve getirecektir de. Onun gelini de aynı yolun yolcusu olacaktır eğer o da yaşamını kin ve nefretle sürdürürse. Umarım ki bu kişiler ve bunlara benzer olanlar birbirlerine gider, özür dileyip gerçekten birbirlerini bağışlarlar.
Bedenimizde bulunan en ufak bir yara tüm bedenimizi etkilediğini, bizi rahatsız ettiğini biliyoruz değil mi? Bu yaradan bir an önce kurtulmaya bakarız ki rahata kavuşalım. Çünkü canımızı yakar, acı verir. Yürekte bulunan bir acılık da tıpkı bu yaraya benzer. Her dokunduğumuzda acı verir, rahatsız eder ve tüm varlığımızı etkiler. Bu nedenle en sağlıklı yol bize acı veren bu yaradan, acılıktan, kinden, nefretten bir an önce kurtulmaktır. Ama insan bundan nasıl kurtulabilir?
Süleyman Peygamber, iyiliği gayretle arayan lütuf bulur dedi. Tanrı'ya şükürler olsun ki o bizi kurtarmak, yüreğimizdeki yaraları sarmak, onlara merhem olmak istiyor. Rab diyor, oğlum, kızım, yüreğini bana ver. Ona gidip yaralı yüreğimizi sunmalıyız. Göstermeliyiz. Onun bu yaraya dokunmasına, bu yarayı sarmasına izin vermeliyiz. Elbette ki bazı yaraların iyileşmesi zaman alır. Ama çaresine bakılan bir yara acılık yoktur ki iyileşmesin. Hele bu Rabbin elindeyse ve Rab bunu iyileştirmek istiyorsa, o zaman eminim ki dünya gözüyle bağışlanması olanaksız olan her durumu Rab iyileştirebilir. Esenlik, sağlık verebilir. Bir de unutmayalım ki yaralarımızı iyileştirmek, bize esenlik, sağlık vermek Tanrı'nın kendi isteğidir. O bunu severek vermek istiyor, severek yapmak istiyor.
Seven bir anne baba hiçbir zaman çocuğunun acı, elem çekmesini, mutsuz olmasını istemez. Çocuğunun mutluluğu için elinden geleni yapar, her tür özveriyi gösterir. İnsanı seven göksel babamız Tanrı da iyileştirmek, sağlık vermek, esenlik vermek, insanları mutlu etmek istiyor. Ne var ki insanın Tanrı'ya gitmesi gerek? Hasta olan biri doktora gidip görünmelidir. Doktora gitmeden doktor o kimseyi iyi edemez. İşte bunun gibi de insanın Tanrı'ya gitmesi gereklidir. İyiliğin, sevginin, esenliğin kaynağı olan Tanrı'ya gidilmelidir. Ama insan nasıl Tanrı'ya gidebilir ki? Tanrı'ya gidecek yolu, yordamı nasıl bulabilir?
Şimdiye kadar gördük ki bir insanın yaşamında hangi açıdan bakarsak bakalım, affetmemek hep olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bağışlamamak insan ilişkilerini korkunç bir şekilde mahvetmektedir. Özellikle aile içinde baba kız, baba oğul, ana kız, ana oğul, gelin kaynana, iki kardeş arasındaki ilişkileri felce uğratır. Rabbin sözü diyor ki, yüreğinizde hiçbir acılık kökü büyüyüp sizi, ailenizi, topluluğu tedirgin etmesin, yozlaştırmasın. İşte insan acılık köklerinden kurtulmalıdır. Ama nasıl? Bunu İsa Mesih ile öğrenciler arasında geçen bir konuşma ile anlatmaya çalışalım.
Bir gün İsa'nın öğrencilerinden biri olan Petrus İsa'ya gelip, "Ya Rab," dedi, "kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? 7 kez mi?" İsa ona, "7 kez değil," dedi, "ama 70 kere 7 kez derim sana. Göklerin egemenliği köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Hesap görmeye başladığında kendisine borcu milyonları bulan biri getirildi. Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi kendisinin, karısının, çocuklarının ve tüm varlığının satışa çıkarılarak borcun ödenmesi için buyruk verdi. Köle onun ayaklarına kapanarak yalvardı. "Ah, ne olur bana karşı sabırlı davran. Sana tüm borcumu ödeyeceğim." Efendisinin yüreği ona karşı acımayla doldu ve onu serbest bıraktı. Borcunu da bağışladı. Kral tarafından merhamet bulan ve bağışlanan köle dışarı çıkar çıkmaz kendisi gibi köle olan birini buldu. Adamın kendisine birkaç bin lira borcu vardı. Yakasına yapışıp boğazını sıktı. "Bana bu borcunu ödesene," diyordu. Kendisi gibi köle olan adam yere kapanıp ona yalvardı. "Ah, ne olur bana karşı sabırla davran, sana ödeyeceğim borcumu." Ama o köle uyuşmak istemedi. Gitti, borcunu ödeyinceye dek adamı cezaevine attırdı. İki kölenin arasında gelişen olaylardan haberdar olan arkadaşlar olanları görünce derin kaygıya düştüler, üzüldüler. Krala gidip tüm olup bitenleri anlattılar. Bunun üzerine kral köleyi yanına çağırdı. "Ey kötü uşak," dedi, "sen bana yalvarınca o borcun tümünü sana bağışladım. Ben sana nasıl acıdıysam senin de kendin gibi uşak olana acıman gerekmez miydi?" Kral öfkelenip kendisine tüm borcunu ödeyinceye dek köleyi işkencecilerin eline verdi. "Siz hepiniz de kardeşinizi gönlünüzün derininden bağışlamazsanız, göksel babam sizlere aynı tutumla davranacaktır."
İsa Mesih anlattığı bu öyküde öğrencilerine ve insanlara şunu açıklamak istiyordu. Asıl bağışlanması gereken sizlersiniz. Bu öyküdeki kral Tanrı'yı simgeliyor. Milyarlarca borcu olanlar ise sensin ve benim. O az borcu olan ise senin komşun, senin yakınların, akrabaların, tanıdıkların ve tüm insanlardır. Önce sen bu büyük borcunu görmelisin ve bu suçundan, borcundan bağış bulmalısın. Bundan kurtulmanın yolunu görmelisin. O öyküdeki adam gibi krala gidip, "Bana acı ve borçlarımı bağışla," demelisin. Bunu yaptıktan sonra da ona gönül borcunu göstermeli, sen de insanların ufak tefek suçlarını bağışlamalısın.
İsa Mesih, kral ve köle öyküsüyle şunu vurguluyordu. Önce bağışlanması gereken kişi sensin. Sen başka birine acı verdin, sen başka birinin sevgisini kötüye kullandın, sen başka birinin yasasını ayaklar altına aldın, sen iftira attın, sen yaraladın. Yaraladığın, acı verdiğin, sevgisini kötüye kullandığın, yasasını çiğnediğin Tanrı'dır. O, bizi kendisi için, kendi yüceliği için yarattı. Bize kendi niteliklerinden verdi. Sevmek, merhamet etmek, iyilik etmek, itaat etmek, bağışlamak gibi. Özgür bir şekilde yaratıldık. Özgürce Tanrı'yı sevecek, ona itaat edecek, Tanrı ile paydaşlık içinde sonsuza dek yaşayacaktık. Ama tüm bunların tersini işledik. Tanrı ne yaptı? Senin ödenemeyecek borcunu kendisi ödedi.
Tanrı bizim borcumuzu nasıl ödedi? Daha önce okuduğumuz gibi bu zengin kral Tanrı'yı simgeler. Borcu olanlar ise biz insanları. Borcumuz ise ödenemeyecek oranda çoktu. Ama Rab bu ödenemeyecek borcumuzu kendini vererek ödedi. Bu bağışlama için işte İsa Mesih buraya, yeryüzüne geldi. Günahlarımızın cezasını kendi üzerine alıp yerimize öldü. böylece günahlarımızı ortadan kaldırdı. Evet, ödenemeyecek borcumuzu Mesih İsa bağışladı, sildi, yok etti, attı ve unuttu. Böylece Tanrı'ya gelen kişi önce kendisi esenlik, barış, iyileşme, bağışlanma bulur. Bunu tadan insan Rabbin yardımıyla sonra bağışlamaya başlıyor. Bağışladıkça da bereket alıyor. Hem kendisine hem de çevresine bereket oluyor. Kurtuluşa ilişkin İncil şunları bildirir.
Kurtuluşumuz ve günahların bağışlanması İsa Mesih'tedir. Barış Mesih'in kanı aracılığıyla sağlandı. Tanrı yerdekileri de göktekileri de Mesih aracılığıyla kendisiyle barıştırdı. Sizleri kutsal, suçsuz durumda kendi katına eriştirmeyi amaçladı. Yeter ki temel atmış, karar vermiş tutumla imanda süreklilik gösteresiniz, duyduğunuz müjdenin içerdiği umuttan ayrılmayasınız. Sizler yaşam için gerekli olan doluluğu Mesih'te buldunuz. Tanrı sizleri onunla birlikte yaşam paydaşlığına diriltti. Suçlarımızın tümünü bize bağışladı. Bizlere karşı dikili duran ve bizi suçlu çıkaran borçluluk senedini sildi. Onu çarmıha mıhlayarak ortadan kaldırdı.
Tanrı bizi bağışlayabilmesi için kendini vermekten çekinmedi. Bu bağışlama Tanrı önünde o kadar önemlidir ki bu onun varlığına mal oldu. Evet, bu nedenle Tanrı bağışlanmaya ve bağışlamaya bu kadar önem veriyor. Tanrı kendi sözünde şöyle diyor.
Ben kendi uğrumda senin günahlarını silen benim ve senin suçlarını anmayacağım. Rab diyor, fesatlarını bağışlayacağım ve artık suçlarını anmayacağım.
Rab bizim suçlarımızı, hatalarımızı, tüm günahlarımızı bağışlıyor ve onları atıyor. Uzaklaştırıyor ve onları bir daha anmıyor. Rab kendine iman edenlerden de aynı tutumu bekliyor ve bunda da yardım ediyor.